Ayrım 28.
Meli, canımın içi, bunu yalnızca beni savunmak için yaptığını biliyorum. Doğrusu Dolly'ye haddini bildirecek bir kimsenin çıkmasına çok sevindim. O çevresindekilere hükmetmeye bayılır. Buna nasıl cesaret ettin? Ashley'nin düşüncelerini açıklamakla acaba doğru yaptın mı? Melanie hafiften ağlamaya başladı. Söylediklerim doğrudur. Ashley'nin böyle düşünmesinden asla utanmıyorum. O yalnızca savaşın doğru bir şey olmadığını söylüyor. Canını feda etmekten de çekinmiyor. Siz de bilirsiniz ki bir iş doğru olduğu zaman seve seve yapılır. Peter bir yandan arabayı sürerken bir yandan da Melanie'yi uyarmaya çalışıyordu. Aman Allah'ım, Mrs. Melly ne olur sokak ortasında ağlamayın efendim. Halk bir rezalet kopmuş sanacak. Biraz sabredin, eve gelmemize az kaldı. Scarlett susuyordu. Melanie'nin avucunun içine bıraktığı elini sıkmadı. O Ashley'nin mektuplarını tek bir sebeple okumuştu. Ashley'nin kendisini ve Melanie'yi sevip sevmediğini anlamak için. Şimdi Melanie onun üzerinde pek az durduğu, hatta okurken sıkıldığı bölümleri açıklıyordu. Scarlett, Ashley gibi olgun bir insanın üç kağıtçıdan farksız olan Red Butler gibi düşünmesine üzülüyordu. Scarlett, onlar bu savaşın iç yüzünü biliyorlar. Aralarındaki fark, Ashley canını feda etmeye hazır, Butler ise değil. Ama bu da yüzbaşının sağduyu sahibi olduğunu gösterir diye düşündü. Birden bunları düşünmeye son verdi. Çünkü Ashley hakkında böyle bir görüşte bulunması onu dehşete düşürdü. Sakinleşince iki adamı birbiriyle kıyasladı. Her ikisi de savaşın gerçek sebebini biliyor. Ama Butler bunu kurcalamaktan zevk duyuyor ve fırsat buldukça herkesi çileden çıkarıyor. Ashley'nin ise gerçek sebebe bakmaya bile tahammülü yok. Scarlett için bütün bunlar bir hayli merak uyandırıcı olduğu kadar ona çok karışık gelen konulardı. 6. Mrs. Merriweather'ın kışkırtmaları üzerine Dr. Mate harekete geçti ve yerel gazetelerden birine imzasız bir mektup gönderdi. Bir sosyete rezaleti olduğunu anlayan editör mektubu gazetenin ikinci sayfasında yayınladı. Bu gazetecilikte bir yenilik oldu. Çünkü o güne kadar gazetenin ilk iki sayfasında daima esir, katır, araba, tabut, satılık ya da kiralık ev ilanları, hastalık tedavileriyle, çocuk düşürmelerle ya da kuvvet çuruklarıyla ilgili reklamlar yer alıyordu. Doktorun mektubu güneydeki tüm vurgunculara ve anaforculara karşı tepkinin büyümesine neden oldu. Wilmington vurguncularla doluydu. Bunların elinde çok para bulunduğu için malı çok ucuza alıyorlar ve istedikleri fiyata satabilmek için de bekletiyorlardı. Temel tüketim maddeleri her geçen gün azalıyor ve bunların fiyatları da giderek artıyordu. Halk ya belirli ölçüde tüketimini kısmak ya da vurguncuların saptadığı fiyatlardan almak zorundaydı. Yoksullar çok güç durumda kalmışlardı. Fiyatlar yükseldikçe konfederasyonun parası da değer kaybediyordu. Bu da lüks eşya satın alma çılgınlığına yol açıyordu. Ablukayı kıranlar gerekli malları getirmek zorundaydılar. Ancak bunlara lüks eşya ithal etmeleri için de izin verilmişti. Lüks eşya getirmek, gerekli mallara oranla daha karlı bir iş olduğu için gemilere konfederasyonun yaşamsal ihtiyaçlarının dışında bu gibi mallar yükleniyordu. Parası olanlar bu lüks eşyaların üzerine atmaca gibi atılırlardı. Herkes ertesi günü fiyatların yükselmesinden korktuğu için o gün elindeki bütün parayı harcardı. Çok önemli bir başka sorun daha vardı. Bu Wilmington'ın Richmond'a ancak tek bir demir yolu hattıyla bağlı olmasıydı. Elde fazla vagon ve lokomotif olmadığından binlerce çuval un ve yağ sandığı telef oluyordu. Oysa vurguncular Wilmington'a getirdikleri şarap, kahve ve değerli kumaşları en çok iki gün içinde Richmond'a ulaştırmanın yolunu buluyorlardı. Red Butler'ın dört gemisiyle getirdiği eşyaları çok yüksek fiyatlarla sattığı ağızdan ağıza dolaşıyordu. Ayrıca onun öteki vurguncuların mallarını satın aldığı ve bunları da satmayıp fiyatların daha da yükselmesini beklediği söyleniyordu. Yüzbaşının merkezi Wilmington'da bulunan 1 milyon dolar sermayeli bir şirketi yönettiği ve ablukayı kırarak getirdiği eşyayı hemen boşaltıp götürdüğü anlaşılıyordu. Şirketin Wilmington'da ve Richmond'da 12 deposu bulunduğu söylentisi de yayılmıştı. Askerler ve halk bu yokluk karşısında perişan olmuştu. Bu nedenle Butler'a ve öteki vurgunculara karşı homurdanmalar ve tepkiler giderek artıyordu. Doktor Meade gazeteye gönderdiği mektupta şöyle yazıyordu. Konfederasyonun ablukayı kırmak için görevlendirdiği gemicilerin arasında birçok yurtsever var. Bunlar hiçbir çıkar gözetmeden canlarını ve servetlerini konfederasyon uğrunda feda ediyorlar. Bu yurtseverlerin adları Güneylilerin kalplerine kazınmıştır. Bunları hayatlarını tehlikeye atarak kazandıkları birkaç dolardan dolayı kınayamayız. Biz bu kişilere saygı besliyoruz. Zaten amacım da bu saygıdeğer kişilerden söz etmek değil. Servet sahibi olmak için kendilerine ablukayı kıran adam süsü veren bir takım reziller var. Halk kininsizlikten ölürken ülkeye saten ve dantel ithal eden, askerlerimiz morfinsizlikten acılarla kıvranırken gemilerini şarap, çay ve kahveyle dolduran bu vurguncuların milletin haklı lanetiyle karşılaşmalarını istiyorum. Bu akbabaların halkın intikamına hedef olmaları gerektiğini düşünüyorum. Robert Lee'nin arkasına gizlenen ve milletin kanını emen bu yarasalara lanet okuyorum. Halkımızın ablukayı kırmak konusundaki kutsal görevini kirleten bu adi adamlara bir kere daha lanet okuyorum. Askerlerimiz yalın ayak, başı kabak, çamur içinde, yağmur altında savaşırlarken bu rezil heriflerin aramızda cilalı çizmelerle dolaşmalarına nasıl izin verebiliriz? Evlatlarımız cephelerde küflü un, kokmuş yağ yerken bu alçakların şampanya içmelerini, pasta yemelerini nasıl hoşgörüyle karşılayabiliriz? Bu hainleri yurdumuzdan kovmak için bütün halkımıza sesleniyorum. Bütün Atlantalılar bu yazıyı okudu ve içeriğini anlayarak Yüzbaşı Red Butler'ı ülkelerinden kovmak için elinden geleni yaptı. 1862 yılı sonbaharında yalnız Miss Pettipat ona kapısını açık tuttu. Gerçi Melanie olmasaydı kuşkusuz o da böyle davranmazdı. Ona Butler'ın kente geldiğini söyledikleri zaman perişan olurdu. O kendisini ziyarete geldiği için arkadaşlarının neler düşündüklerini çok iyi tahmin ederdi. Ama yüzbaşıya artık gelme demeye bir türlü cesaret edememişti. Butler ne zaman Atlanta'ya gelse Pettipat arkadaşlarına onu evinin kapısı önünde durduracağını, evine sokmayacağını söylerdi. Ama bunu hiçbir zaman yapamazdı. Çünkü Butler daima elinde bir paketle gelir ve ona zarifliği hakkında güzel sözler söylerdi. Zavallı kadın da ne yapacağımı şaşırıyorum diye dert yanardı. Bana öyle bir bakışı var ki evime gelme diyemiyorum. Biliyorum öyle kötü bir şöhrete sahip ki evime gelme dersem beni döver mi acaba? Ah ah, Charles burada olsaydı. Scarlett ona bir daha evimize gelmemesini uygun bir dille söylemelisin. Aman Allah'ım, şuna inanıyorum ki o bu uyarı karşısında daha cesaretlenecek. Halka da rezil olacağız. Zaten son günlerde herkesin dili çözüldü. Elim bu durumu öğrenirse benim hakkımda hiç de iyi düşünmez. Melanie, sen de ona nazik davranmayı bırak. Soğuk dur ona karşı. Kendini ondan uzak tutmaya çalışmalısın. Belki istenmediğini o zaman anlar. Meli, Henry'e mektup yazıp yüzbaşıyla bu konuyu görüşmesini istesem mi? Sen ne dersin? Melanie, hiç doğru olmaz. Ben ona karşı kesinlikle kaba davranamam. Herkesin onun hakkında neler düşündüğü biliniyor. Ama ben hiç sanmıyorum ki Dr. Maiden ve Mrs. Merriweather'ın ileri sürdükleri kadar kötü bir insan olsun. Halkın yiyeceğine el koyacak kadar adi olduğuna da inanmam. Çünkü bana fakirler için 100 dolar verdi geçen gün. Onun herkes gibi yurtsever olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncemi de hiç kimse kafamdan çıkaramaz. Gururlu erkeklerin kendilerini savunmaları sırasında sinirlendiklerini ve dik kafalı olduklarını bilirim. Pettipat'in erkekler konusunda bir fikri, bir görüşü ve bilgisi yoktu. Onlar ister sinirli, ister inatçı, ister yumuşak başlı olsunlar, o bunu anlamazdı. Scarlett ise Melanie'nin her şeyi toz pembe görme tutkusuna artık alışmıştı. Melanie çok saftı ve onun bu eksik yanına çare bulmak mümkün değildi. Scarlett, yüzbaşının yurtsever olmadığını biliyordu. Ama bunu açıklamak yerine ölmeyi yeğe tutardı. Çünkü Butler'ın durumu onun umurunda değildi. O yalnızca yüzbaşının Nasua'dan getirdiği küçük armağanlara önem veriyordu. Ona kapısını kapatacak olsa fiyatları her geçen gün artan şeker, iğne ve toka gibi şeyleri nereden bulacaktı? Bütün kabahati evi yöneten görümcesiyle Pity halasının üzerine atmak daha uygun olurdu. Çünkü Scarlett yüzbaşının eve gelişlerinin dedikodulara neden olduğunu ve bunlara kendi adının da karıştırıldığını biliyordu. Eğer Red Butler kötü düşüncelerinden vazgeçseydi, hayat Scarlett için daha güzel olacaktı. Bir gün, böyle düşünmüş olsanız bile niçin bunları söylüyorsunuz, ne gereği var bunun, istediğinizi düşünün ama susun, böyle yapmanız daha iyi olur dediği zaman Butler ona şöyle cevap vermişti. Sizin yönteminiz demek bu, benim yeşil gözlü minik kurnazım. Scarlett, ben senden daha cesur bir davranış beklerdim. İrlandalıların düşündüklerini saklamadıklarını sanırdım. Söyle bakalım bana, sen susmak için hiçbir zaman kendini zorlayacak biri olmadın değil mi? Evet, öyle olsun. Ama ben konfederasyon konusunu dinlemekten usandığımı söyleyecek olsaydım, kimse benimle konuşmaz, ben de dans edecek bir adam bulamazdım. Oho, anlıyorum. Demek dünya göçse de dans etmek gerek. Çok güzel. İrade hakimiyetinize hayran kaldım. Bana gelince, sizin dediklerinizi ben yapamam. Bundan karlı çıkacak olsam bile, o yurtseverlik maskesini yüzüme takamam. Bu savaştan ve ablukadan perişan bir durumda çıkacak olan pek çok insan vardır. Onlarla birlikte çalışmamın bir yararı yoktur. Zafer çelenkleri onların olsun. Buna hak kazandılar. Bu kez çok içten söylüyorum. Şu birkaç yıllık didişmeden sonra onlara kalacak olan bu defne dalından başka nedir? İngiltere ile Fransa'nın bizimle birleşeceklerini bildiğiniz halde böyle konuşmanızı doğru bulmam. Aman Scarlett, haydi her şeyi bırakıp önce bir gazete okumalısın. Bu işlere kadınların aklı ermez. Bir ay kadar önceydi. Hükümetinizin işleri için İngiltere'ye gitmiştim. Bunu size anlatacağım. İngiltere konfederasyona yardım yapmayacak. Çünkü İngiltere yaş tahtaya basmaz. Bir de şu var. Büyük Britanya tahtında oturan Hollandalı kadın Allah'tan çok korkar ve tutsaklığı hiçbir zaman uygun bulmaz. Bizden pamuk alamadıkları için fabrikaları kapanan dokuma işçileri açlıklarından ölse de tutsakçılık lehinde bir şey yapmazlar. Fransa'ya gelince Napolyon'un şu soluk taklidi, 3. Napolyon, Meksika'da bizimle uğraşamayacak kadar kendi derdiyle meşgul. İmparator, Fransız askerlerini Meksika sınırında tutmayı gerektirmeyecek kadar bizi kıskıvrak bağlayan bu savaştan çok memnun. Hayır Scarlett, yabancıların yardımıyla ilgili söylentiler, Güney'in moralini yükseltmek için uydurulan yalanlardır. Konfederasyonun yenilmesi kaçınılmazdır. Bugünlerde deve gibi vücudunda biriktirdikleriyle açlığını gideriyor. Her şeyin yedeği de bir gün gelir, tükenir. 6 ay daha ablukayla boğuşurum, sonra da çekilirim. Bu iş artık çok tehlikeli olacak. Gemilerimi mayın ağlarının arasından geçirebileceğini sanan birkaç İngiliz'e satacağım. Artık bu iş başımı ağrıtmaya başladı. Kazandığım parayı altına çevirip bir İngiliz bankasına yatırdım. Şu değersiz kağıt paraların adını bile anmam. Scarlett, Butler'ın bu sözlerini her zaman olduğu gibi kabul ediyordu. Bu sözlerin birdenbire uydurulmuş oldukları ileri sürülemezdi. Scarlett, yüzbaşının sağduyu sahibi olduğunu biliyordu. Onun sözlerinin gerçek olduğuna inanıyordu. Ama bu sözlere kızıyor ve onlara itiraz ediyordu. Bunu yapmayı da tam istiyor değildi. O Butler'a itiraz ederek kendisine daha çok saygı gösterilmesini sağlayacağını sanıyordu. Doktor Maiden hakkınızda yazdıklarının doğru olduğunu sanıyorum. Sizi elde etmek için tek çare gemilerinizi sattığınız zaman sizi orduya almaktır. Çünkü siz West Point okulundansınız. Felaket falcılığı yapıyorsunuz. Ya ben tekrar orduya dönmek istemezsem? Beni kovan bir sistemi neden savunayım? Oysa bu sisteme ben nasıl katılmışsam, siz de öyle katıldınız. Eğer onu benim sevdiğimden çok seviyorsanız, ben de elimi ateşe sokarım. Neden ben Butler ailesinin ahlaksız ve tehlikeli çocuğu oluyormuşum? Bir tek sebepten. Ben Charleston'ın adetlerine uyum sağlayamadım. Oysa Charleston, Güney'in en tutucu olan kentidir. Şimdi size soruyorum, siz bunun sakıncalarını bir kez olsun düşündünüz mü? Her zaman yapıla geldiği için bugün de yapılması istenilen şeyler ya da her zaman yapılmadığı için bugün de yapılmaması gereken ve gerçekte hiçbir zararı olmayan bir yığın şey. Kuşkusuz duymuşsunuzdur o genç kadınla evlenmeyi reddettiğimi. Bu kararım nihayet bardağı taşıran son damla oldu. Yalnız basit bir araba arızası yüzünden kendisini zamanında evine götüremedim diye bu sıradan küçük kızla niçin evlenecekmişim? Daha iyi nişan aldığım halde vahşi kardeşinin benden önce ateş etmesine ve beni öldürmesine neden izin vermeliymişim? Aha, Eğer kibar bir adam olsaydım beni öldürmesine ve Butler ailesinin onurunu temizlemesine fırsat verecektim. Ben her şeyden önce hayatı seviyorum. Onun için yaşadım, iyi günler gördüm. Charleston'ın kutsal inekleri arasında yaşayan ve onlara karşı büyük bir saygısı olan kardeşimi düşündüğüm, onun koca gövdeli karısını gözlerimin önüne getirdiğim zaman, St. Cecil balolarını, o her zaman aynı olan pirinç tarlalarını anımsadığım zaman, bu sistemle bağlarımı kestiğim için ne kadar iyi ettiğimi anlıyorum. Scarlett, güneyde yaşadığınız hayat biçimi, derebeylik sistemi gibi battal olmuştur. Gerçekten şaşılacak taraf ise bu kadar uzun sürmesidir. Bu adetlerin günün birinde ortadan kalkması gerekirdi ve işte şimdi kalkıyor. Benden, Doktor Maid'in bana davanızın doğru ve kutsal olduğunu söylemesi gibi konuşmacıların sözlerini dinlememi istiyorsunuz. Elime bir tüfek alıp Virginia'ya kanımı dökmeye gidecek kadar kendimden geçmemi ister miydiniz? Beni kim sanıyorsunuz? Aptal mı? Beni döven kırbacı öpmek benim yapacağım iş değildir. Güney ve ben, işte şimdi baş başa kaldık. Yoksa Güney beni kovacaktı. Açlıktan ölebilirdim ama ölmedim. Askerlikteki kıdem hakkımın kaybolmasından doğan zararımı Güney can çekişirken para kazanarak giderdim. Sanırım siz vurguncu ve nefret duyulan bir yaratıksınız. Scarlett bu sözlerini pek inanarak söylemedi. Sanki sadece konuşmuş olmak için konuştu. Vurguncu mu? Ben vurguncuyum ha? Hayır, yalnız geleceği düşünerek hareket ediyorum. Evet, buna vurgunculuk denebilir. Ama bu iddia, gelecek günleri benim kadar açık seçik göremeyen kişilere aittir. 1861 yılında binlerce dolara sahip olan konfederasyon mensubu namuslu kişiler benim gibi yapmadılar. Önlerine çıkan fırsatlardan yararlanmak için ne kadar vurguncu olmuştur? Bakın, tam Sumter Kalesi'nin düşmesinden sonra ve ablukadan önce bir lokma ekmek için birkaç balya pamuk satın aldım ve onları İngiltere'ye gönderdim. Onlar Liverpool'de depoya konuldu. Bir balya bile satmadım. Ta ki İngiliz dokuma sanayinin benim istediğim fiyatı kabul edecek duruma gelmesine kadar. Libresine 1000 dolar aldığım zaman hayret etmem. Tavukların dişleri çıktığı zaman siz de libresine 1000 dolar alırsınız. Pamuğun libresi zaten 720 dolardır. Bu savaşın sonunda ben zengin olacağım. Çünkü ileriyi görüyorum. Özür dilerim. Çünkü ben vurguncuyum. Size daha önce de söylemiştim ki servet sahibi olmak için ya bir ülkenin gelişmesine çalışmak ya da yok olmasına çaba göstermek gerekir. Birinci durumda iş yavaş ilerler. İkincisinde ise o kadar uzun sürmez. Size bu söylediklerimi her zaman anımsayınız. Belki bir gün işinize yarar. Scarlett elinden geldiğince alay etme yeteneğini kullanarak, "Öğütlerinizi hiçbir zaman aklımdan çıkarmayacağım," dedi ve şöyle devam etti. "Ama yine de sizin öğütlerinize ihtiyacım olmayacak. Babamı başıbozuk biri mi sandınız? Onun her zaman ihtiyaçlarımı karşılayacak kadar parası oldu. Ayrıca bir de benim Charles'tan kalan servetim de var. Sanırım Fransız soyluları da idam arabalarına bindirildikleri güne kadar hemen hemen aynı şeyi söylemişlerdi." Butler çoğunlukla Scarlett'e yaz elbiselerini giymekle modern bir hayat sürmenin ne kadar ters düştüğünü anlatmaya çalışırdı. Gerçi Butler, genç kadının renkli elbiseleri kadar yaz elbiselerini de seviyordu. Scarlett'in ökçelerine kadar inen krep örtüsü, Butler'ın bazen hoşuna gidiyor, bazen de onu kızdırıyordu. Scarlett ise ne renkli elbiselerinden ne de örtüsünden vazgeçebiliyordu. O, kocasının ölümünün üzerinden birkaç yıl geçmeden renkli elbiseler giyecek olsa, bütün Atlantalıların onun aleyhinde konuşmaya başlayacaklarını biliyordu. Bir de annesine bu davranışını açıklamak zorunda kalacaktı. Günün birinde Red Butler, krep örtüsünün onu bir kargaya benzettiğini ve siyah elbiselerinin de 10 yaş ihtiyarlattığını söyledi. Scarlett 18 yerine gerçekten 28 yaşında görünüp görünmediğini anlamak için hemen aynanın önüne koştu. Butler, "Siz gururunuzu bir yana bırakıyorsunuz ve Mrs. Merriweather'a benzemek hevesine düşmüyorsunuz," diye alay etti. "Eğer yerinde konuşma ve davranma yeteneğiniz biraz daha fazla olsaydı, eminim ki hiçbir zaman duymadığınız bir kederi ilan için bu örtüyü taşımayacaktınız. Gelin sizinle bahse girelim. 2 aya kalmayacak, siz bu örtüyü çıkarıp yerine Paris'in yeni moda elbiselerinden birini giyeceksiniz." "Kesinlikle hayır. Bu konuyu hemen kapatalım." Bir dış geziye hazırlanmak için Red Butler, Wilmington'a gitmek üzere Scarlett'in yanından ayrıldı. Birkaç hafta sonra ışıklı bir yaz sabahında Scarlett'in de yalnız olduğunu fark ettikten sonra elinde şık bir kutuyla tekrar geldi. Scarlett kutuyu açıp içinden bir şapka çıkarırken "Aman tanrım, olur şey değil" diye bağırdı. Genç kadın yeni moda giysileri giymek bir yana onları göremeyecek kadar içe kapanık yaşıyordu. Bu şapka bugüne kadar onun görebildiklerinin en güzeli gibi geldi. Bu parlak ipek astarlı ve koyu yeşil taftadan bir şapkaydı. Çenenin altından düğümlenen kurdelesi açık yeşil renkte ve biraz genişçeydi. Kenarları yeşil deve kuşu tüyleriyle süslenmişti. Butler gülümseyerek "Bir deneyin" dedi. Scarlett aynaya doğru ok gibi gitti. Şapkayı giydi, kulaklarının üzerindeki bukleleri dışarı çıkarıp düzeltti, sonra kurdelesini çenesinin altına bağladı. Kendini Butler'a göstermek için ökçeleri üzerinde seri bir hareketle geriye döndü. Başını sallayıp şapkanın tüylerini oynatarak başını kaldırdı. Butler'a baktı ve "Bana yakıştı mı?" diye sordu. Ama yüzbaşının cevabını beklemeden önce gerçekten olağanüstü bir güzelliğe sahip olduğunu biliyordu. Küstah bir görünümü vardı. Yeşil gözleri pırıl pırıl parlıyordu. "Ah, yüzbaşı Butler, bu şapka kimin? Buna sahip olmak için paramı son santimine kadar size veririm." "Bu şapka sizindir. Bu yeşil renk sizden başka kime yakışabilir ki?" "Doğru mu söylüyorsunuz? Bunu benim için mi ısmarladınız?" "Evet, kutunun üzerinde Rue de la Paix markası var. Bu size bir şey anımsatmıyor mu?" Bu marka Scarlett'e hiçbir şey ifade etmiyordu. O aynanın kendisine yansıttığı hayale gülümsemekle meşguldü. Şimdi onun için hiçbir şeyin önemi yoktu. Çünkü 2 yıldan beri giydiği ilk güzel şapkaydı. Bu şapkayla neler yapmazdı? Birden yüzündeki gülümseme kayboldu. "Yoksa hoşunuza gitmedi mi?" "Yoo, evet, çok güzel ama bu güzel yeşili yine kreple örtmek ve tüyleri de siyaha boyamak gerekecek. Ne korkunç şey." Birden Butler onun yanında bitiverdi. O usta elleriyle kurdeleyi çözmeye başladı. Kısa bir süre içinde şapka kutusuna yerleştirilmişti. "Ne yapıyorsunuz? Hani onu benim için ısmarladığınızı söylemiştiniz?" "Evet ama onun bir yaz şapkası haline getirilmesini istemem. Zevkini takdir edecek ve onu sergileyebilecek başka bir yeşil gözlü güzel kadını ben bulabilirim." "Aa, bunu yapamazsınız. Ölürüm sonra. Size yalvarırım Red, bu kadar kötü olmayın. Bunu bana bırakın.